Ayrım 6.
4. Konu başlıkları hedef olamaz. Çünkü bu tür anlatımlar davranışa dönüştürülemez. Ayrıca hangi konuda, hangi davranışların bulunduğu bu ifadelerden çıkarılamaz. 5. Hedef kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır. Yani bir hedef bir öğrenme ürününü kapsamalıdır. Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatabilme ifadesi kapsamlıdır. Fakat bir öğrenme ürününü dile getirmemektedir. Çünkü sözlü anlatabilme, ayrı bir öğrenme ürünü, yazılı anlatabilme ise başka bir öğrenme ürünüdür. Diğer yandan lisede Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle ilgili bir hedef yazarken, Atatürk devrindeki tarihi olgular bilgisi dersek bu kez de hedef kapsamlı olmaz. Çünkü ayrıca İnönü devrindeki tarihi olgular bilgisi 1950'den 1960'a kadarki tarihi olgular bilgisi gibi ifadelere yer vermek zorunda kalabiliriz. Bunun yerine Cumhuriyet devrindeki belli başlı tarihi olgular bilgisi ifadesi hem kapsamlı hem de sınırlı olabilir. 6. Hedeflerin hangi konu içeriği ile ilgili olarak gerçekleştirileceği belirtilmelidir. Yani hedeflerde ders, kurs ya da içerik belirtilmelidir. Kavramların anlam bilgisi, bilimsel yöntemi kullanabilme gibi ifadeler bu açıdan eksiktir. Oysa felsefede geçen belli başlı kavramların anlam bilgisi, psikolojide kişiyi tanıma tekniklerini kullanabilme ifadeleri, hedeflerin özelliklerine daha uygundur. 7. Hedefler binişik olmamalı, tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır. Bir hedefin kapsamı diğer hedef ya da hedeflerin kapsamına girmemelidir. Toplumun bir öğesi olduğunu bilip kurallara isteyerek uyma gibi bir ifade hedef olamaz. Çünkü bu ifadede toplumun öğesi olmanın bilgisi, kuralları benimseme ve kurallara uyma gibi üç ayrı basamakta ve iki ayrı alanda hedef özellikleri vardır. Oysa bir hedefin kapsamının bittiği yerde diğer bir hedefin kapsamı başlamalıdır. 8. Hedefler hangi alanla ilgili yazılıyorsa o alanın niteliklerine ve basamaklarına uygun olmalıdır. Bilişsel özellikleri ağır basan davranışlar bilişsel alana, devinişsel özellikleri ağır basan davranışlar devinişsel alana, duyuşsal özellikleri ağır basan davranışlar duyuşsal alana giren hedef ifadeleriyle belirtilmelidir. Ayrıca hedefler bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanın alt basamaklarına da uygun olmalıdır. Bununla beraber basamaklardan biri atlanınca ondan sonraki basamak için o ders düzeyinde hedef yazılmayabilir. Türkçe dersinde bilgi, kavrama, uygulama basamaklarında hedef yazdık fakat analiz basamağında hedef yazmadan sentez basamağı için hedef öneremeyiz. Çünkü analiz düzeyinde bazı hedefler bu derste ya da başka derslerde kazandırılmamışsa senet düzeyindeki hedef öğrenciye mal edilemez. Bu ilke duyuşsal ve devinişsel alan için de söz konusudur. 9. Hedefler birbirlerini destekler nitelikte olmalıdır. Bir ders için belirlenen hedefler kendi içinde mantıksal açıdan tutarlı olmalıdır. Ayrıca bir derste belirlenen hedefler diğer ders ya da derslerdeki hedeflerle çelişir nitelikte olmamalıdır. Bunun yanı sıra dersin hedefleri sınıfın, sınıfın hedefleri okulun, okulun hedefleri milli eğitimin, milli eğitimin hedefleri devletin uzak hedefleriyle kenetli olmalı ve birbirlerini desteklemelidirler. 10. Ders düzeyinde yazılan hedefler ünite ve 1, 2, 3 saatlik dersler için belirlenirken kapsam ve sınırlılık açısından daralabilir. Örneğin ders düzeyinde 2-20 günümüz Türkçesiyle yazılmış düzeyine uygun bir metni anlayabilme. Ünite düzeyinde günümüz Türkçesiyle yazılmış düzeyine uygun bir öyküyü anlayabilme. 1-2 saatlik ders düzeyinde Ömer Seyfettin'in Forsa adlı öyküsünü anlayabilme. Ölçüt dayanaklı hedef yazmanın gereği. Hedefler saptandıktan sonra bunların her biri ölçüt dayanaklı hale getirilmelidir. Çünkü yetişeğin değerlendirilmesinde belirlenen ölçütleri kullanabiliriz. Ayrıca ölçütler başarının değerlendirilmesinde hem birliği sağlar hem de değerlendirme sırasında doğan farklılıkları ortadan kaldırabilir. Ölçüt dayanaklı hedef yazmanın diğer bir nedeni de her hedef davranışın ne kadar sürede ve hangi yeterlikte öğrenciye kazandırılacağının belirlenmesidir. Çünkü her hedef davranış ya da davranış zinciri belli bir sürede ve yeterlikte öğrenciye kazandırılmalıdır. Örneğin giyim dersinde istenilen basit bir etekliği 2 saatte dikebilme. Daktiloda 10 parmakla en fazla 4 hata yaparak 1 dakikada 64 vuruş yapabilme. Apandisit ameliyatını azami 20 dakikada bitirebilme. Beden eğitimi dersinde 100 metreyi 13 saniyenin altında koşabilme. 4 işlemle ilgili verilen 10 problemden en az 8'ini 20 dakikada doğru olarak çözebilme. Verilen 10 kavramdan 6'sının tanımını derste geçen ifadeleriyle doğru olarak 8 dakikada yazabilme. Azami 5 dakikada Türkiye'nin dilsiz haritasını aslına benzer şekilde çizebilme hedeflerine olduğu gibi hem ne kadar sürede hem de hangi yeterlikte yapacağı belirtilmelidir. Ölçüt dayanaklı hedef yazarken şu ilkelere uyulmalıdır. 1. Zaman hem hedef davranışı niteliğine hem de öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. Örneğin 100 metreyi 1 saniyede koşabilme gibi bir hedef yazamayız. Çünkü insanın biyolojik yapısı bu uzunluğu bu kadar sürede koşmaya elverişli değildir. Ayrıca 100 metreyi 3 saatte koşabilme hedefi de istenilen niteliklerden uzaktır. Kişi hasta ya da sakat değilse bu uzunluğu bu kadar sürede koşabilir. Bunun için bir eğitime gerek yoktur. Tüm bu nedenlerden dolayı zaman ne çok kısa ne de çok uzun olmalıdır. Ayrıca öğrencinin bulunduğu yaş ve okul düzeyine de uygun olmalıdır. 2. Her hedef için belirlenen ölçüt, o hedefte bulunan özellikleri kapsamalıdır. Çünkü bu özellikler değerlendirmede işe koşacaklarımızı belirler. Örneğin, verilen 10 yeni tümceden en az 8 tanesinin öğelerini doğru olarak 10 dakikada bulabilme hedefinde derste işlenmemiş 10 tane değişik tümce verilmeli. Öğrencinin tümü 10 dakikada bu tümcelerin en az 8 tanesinin öğelerini tam ve doğru olarak saptamalıdır. 3. Birbirinin ön koşulu olan ve çok sıkı aşamalık gösteren hedefler için ölçütler çok yüksek tutulmalıdır. Çünkü birindeki eksiklik kendinden sonra gelenin tam ve doğru olarak öğrenilmesini etkileyebilir. Örneğin, fen bilgisi dersinde temel deneyleri kendi başına azami 2 saatte doğru olarak yapabilme hedefi, temel deneylerde kullanılan araç gereç bilgisi hedefiyle sıkı bir ilişki içindedir. Çünkü araç gerecin ne işe yaradığını, nerede ve nasıl kullanıldığını bilmeyen öğrenci, belirlenen sürede ve nitelikte deneyleri yapamaz. Bu nedenden dolayı bu türden hedeflerdeki ölçütler yüksek tutulmalıdır. 4. Eğer hedefler arasında sıkı bir aşamalılık ilişkisi yoksa ölçütler %50'ye kadar indirilebilir. Hatta hedef analizlerine gidilerek ön koşul olan hedef davranışlar belirlenebilir. Bu hedef davranışlar değişik ve yeter sayıda okul koşullarında denendikten sonra ölçütlerin yüzdeleri değiştirilebilir. Örneğin öğrencilerin %80'i pek çok kavramın tanımını derste geçen ifadeleriyle yazamadıkları halde kavrama ve uygulama düzeyindeki hedef davranışları %85 yerine getirebilirler. Sönmez 1985-19. Bu durum şöyle açıklanabilir. A. Bazı kavramları bilme ya da bilmeme, bu kavramlara dayalı olarak geliştirilen kavrama ve uygulama basamaklarındaki hedeflerin kazandırılmasında anlamlı derecede etkili olmayabilir. B. Belirlenen kavramlar içinde gereksiz olanlar vardır, bunlar atılabilir. C. Öğrenci kavramları biliyor fakat derste geçen ifadeleriyle tanımlayamıyor. D. Ölçme aracının geçerliği ve güvenirliği düşüktür. E. Bu hedef, kavrama ve uygulama düzeyindeki hedeflerin ön koşulu olmayabilir. Başka hedefler yazılmalı ya da hedefin içeriği değiştirilmelidir. F. Aşamalı sıralamada bir yanlışlık olabilir. Taksonomi yeniden düzenlenmelidir. 5. Kazandırılmadığı ya da yeterli düzeyde kazandırılmadığı zaman öğrencinin, başka birinin ya da hizmetin sunulacağı kişinin sakat kalmasına, yaşamını yitirmesine neden olabilecek hedef davranışlarda ölçütler tam ya da tama yakın olmalıdır. Bu tür hedef davranışlardan taviz verilmemelidir. Paraşütle 200 metre yükseklikten belirlenen hedefin en fazla 1 metre uzağına inebilme hedefinin her davranışı tam ve istenilen nitelikte öğrenciye kazandırılmalıdır. Çünkü bu davranışların birindeki yetersizlik, kişinin sakat kalmasına ya da ölmesine neden olabilir. 6. Hedef davranışların yokluğu ya da yeterli düzeyde olmayışı, büyük ekonomik kayıplara, zaman ve emeğin boşa gitmesine neden oluyorsa, yine ölçütler çok yüksek tutulmalı ve bunlardan taviz verilmemelidir. Örneğin, bilgisayarla bir torna tezgahını yeni bir iş için azami 5 dakikada programlayabilme, hedefinde olduğu gibi bu işi belirlenen sürede kişi yapamıyorsa, geçen her süre büyük ekonomik kayıplara, zaman ve emeğin boşa gitmesine neden olabilir. 7. Hedef davranışların yokluğu ya da yeterli düzeyde olmayışı, kişinin kendini gerçekleştirmesine, toplumun, ulusun ve insanlığın mutluluğuna engel olacaksa, yine ölçütler yüksek tutulmalıdır. Örneğin, sorunları bilimsel yöntemle çözmeyi bir alışkanlık haline getiriş hedefinde olduğu gibi. Bu hedeften taviz veremeyiz çünkü kişi, toplum ya da kurumlar bilimsel yöntemi kullanarak sorunları çözebilirler. 8. Hedef davranışların yokluğu ya da yeterli düzeyde olmayışı, kurumun, ailenin, ulusun varlığını tehlikeye düşürecek nitelikte ise yine ölçütler yüksek tutulmalı ve bunlardan taviz verilmemelidir. Demokratik yaşamı düzenleyen kurallara uyabilme, vatanın, ulusun bağımsızlığını ve bütünlüğünü her değerin üstünde tutuş hedefleri bunlar için örnek olarak verilebilir. Hedeflerin ölçüt dayanaklı yazılması. Hedefler belirlendikten sonra ölçüt dayanaklı hale getirilmelidir. Bu iş üç ayrı biçimde yapılabilir. 1. Zaman ve yeterlik belirleyerek hedef yazma. Bu tür yazımda hedefin ne kadar zamanda ve hangi yeterlikte yapılacağı vurgulanır. Örnekler: A. Elektrik tersinde bir zil tesisatını istenilen ölçütlere uygun olarak 1 saatte yapabilme. B. Damardan kanı kurallara uygun olarak 1 dakikada alabilme. C. Bir radyoyu kurallara uygun olarak 3 saatte monte edebilme. Ç. Birinci derecede 2 bilinmeyenli 20 denklemden 17 tanesini azami 30 dakikada doğru olarak çözebilme. D. Verilen 20 kavramdan 14 tanesini derste geçen ifadeleriyle 10 dakikada tanımlayabilme. E. Bir doktora tezini kurallara uygun olarak en fazla 2 yıl içinde bitirip sunabilme. 2. Hedef yazdıktan sonra parantez içinde ne kadar zaman ve yeterlikte yapılacağını belirleme. Örnekler: A. Elektrik dersinde bir zil tesisatını istenilen ölçütlere uygun olarak yapabilme, 1 saatte. B. Damardan kanı kurallara uygun olarak alabilme, 1 dakikada. C. Bir radyoyu kurallara uygun olarak monte edebilme, 3 saatte. Ç. Birinci derecede 2 bilinmeyenli denklemleri çözebilme, 20 denklemden 17 tanesini azami 30 dakikada. D. Sosyal bilgiler dersiyle ilgili kavramları derste geçen ifadeleriyle tanımlayabilme, 20 kavramdan 14 tanesini derste geçen ifadeleriyle 10 dakikada. E. Bir doktora tezini kurallara uygun olarak hazırlayıp sunabilme, en fazla 2 yıl içinde. 3. Dönem içinde ve sonunda ya da yıl sonunda yapılan durum muhasebesine dönük değerlendirmede zaman ve ölçütler vurgulanabilir. Örneğin 60 dakikada değişik düzey ve alanlardaki hedeflerle ilgili 80 sorunun en az 68'ini doğru olarak yanıtlayabilme ifadesinde olduğu gibi yazılabilir. Ayrıca 60 dakikada bilgi düzeyindeki 16 sorunun 10'unu, kavrama düzeyindeki 40 sorunun 32'sini, uygulama düzeyindeki 24 sorunun 20'sini doğru olarak yanıtlayabilme biçiminde ölçütler belirlenebilir. Eğer ölçme, ölçüt dayanaklı yapılacaksa, hedeflerin ne kadar süre ve yeterlikte gerçekleştirileceği mutlaka saptanmalıdır. Eğitim durumunda işe koşulan biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirmede zaman ve yeterlikler öğrenciye bildirilmeli, değerlendirmede ölçütlere göre yapılmalıdır. Hedeflerin davranışa dönüştürülmesinin gereği. En genel anlamda organizmanın bir uyarıcı karşısında eylemde bulunması olarak tanımlanabilen davranış, yetişeğin önemli bir öğesidir. Burada kastedilen davranışlar öğrenilmemiş olanlardır. Davranışlar hem hedefler hem de eğitim ve sınama durumları ile ilgilidir. Çünkü eğitimde hedef, bir öğrencinin planlanmış ve tertiplenmiş yaşantılar sayesinde kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği veya davranış olarak ifade edilmeye elverişli olan özellik, Ertürk 1972-25 biçiminde tanımlanabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi hedef özellikleri bilgi, güç, beceri, yetenek, alışkanlık, ilgi ve tutum ve benzeri oluşur. Kişi doğuştan bu özellikleri geliştirme yetisine sahip olarak dünyaya gelir. Eğitimle bu özellikler donatılıp geliştirilmeye çalışılır. Bunların geliştirilip geliştirilmediği şimdilik dolaysız olarak yoklanamıyor. Ancak kişinin davranışlarına bakarak bir sonuca varılabiliyor. Nitekim hedefin tanımında da bu durum vurgulanıyor. Eğer hedef davranışa dönüştürülemiyorsa, yani davranış olarak gözlenemiyorsa, o hedefin varlığından ya da gerçekleştirildiğinden söz edilemez. Üstelik bilgi, güç, beceri, alışkanlık gibi özelliklerden herkes aynı anlamı çıkaramayabilir. Herkesin aynı, en azından benzer anlam çıkarabilmesi için o özelliğin göstergesi olan davranışların belirlenmesi gerekir. Zaten bu davranışlara bakılarak böyle bir özelliğin varlığına hükmolunmuştur. Ertürk 1972-54. Tüm bunlardan başka şu nedenlerden dolayı da hedeflerin davranışa dönüştürülmesi gerekli olabilir. 1. Eğitimde her türlü değerlendirme işleminin yapılabilmesi için davranışların hem nitelik hem de niceliksel olarak belirlenmesi gerekir. Davranışlar belirlenmeden eğitimde ölçme aracı hazırlanamaz çünkü neyi ölçeceğimiz belli değildir. 2. Eğitim durumlarının düzenlenebilmesi için yine davranışların hem nitelik hem de niceliksel olarak belirlenmesi gerekir. Hangi öğrenciye hangi davranışların nasıl ve ne yolla kazandırılacağı ancak davranışların neliği bilinince saptanabilir. 3. Açık bir sistem olan eğitimde her türlü düzenleme, yenileme, onarma sistemi yeniden kurma gibi etkinliklerin yapılabilmesi için sistemce kazandırılacak davranışların bilinme zorunluluğu vardır. Davranışlar bilinmeden sistemde hiçbir etkili düzenleme, yenileme, onarma, yeniden kurma gibi etkinliklere başvurulamaz. Nitekim Türk eğitim sisteminde kazandırılacak davranışlar hemen hemen belli olmadığı için sistemde yapılan her türlü düzeltme, yenileme ve yeniden kurma gibi girişimler başarısız olmuştur. 4. Ölçütler, standartlar sağlamak için davranışların belirlenme zorunluluğu vardır. Eğitim sisteminde ölçüt davranıştır denebilir. Bunun üzerine ekonomik yatırım, yarar, mükemmellik gibi ölçütler gelebilir. 5. Sistemde çalışan kişilerin, yöneticiler, öğretmenler, hizmetliler, değerlendirilmesinde, yetiştirilmesinde, denetlenmesinde, eş güdümün sağlanmasında, sistemce kazandırılacak davranışların belirlenme zorunluluğu vardır. Bu davranışlar bilinmezse gözlenebilir, ölçülebilir olmazsa, yürürlükteki eğitim sisteminde çalışan kişilerin yetiştirilmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve eş güdüm sağlanması etkili ve verimli bir tutarlılıkla gerçekleşmeyebilir. Davranış yazılırken dikkat edilecek kurallar. Hem eğitimin hem de hedefin tanımından da anlaşılacağı gibi bilişsel, duyuşsal, devinişsel alanlarla ilgili aşamalı sınıflamanın her basamağında istendik davranış değişikliği oluşturmak üzere saptanan her hedef için yeter sayıda davranış belirlemek zorunludur. Kişi bu davranışları gösterince ilgili hedef gerçekleşmiştir denebilir. Örneğin, ilk öğretim 6. sınıf için matematik dersinde geçen belli başlı kavramların anlam bilgisi hedefine öğrencinin ulaştığını şu davranışları göstermesinden anlayabiliriz. 1. Verilen bir tanımın doğru ya da yanlış olduğunu yazma, söyleme. 2. Verilen bir tanımla ilgili olan terimi bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. 3. Verilen bir dizi tanım arasından istenilen terimle ilgili olanı seçip işaretleme. 4. Verilen bir tanımın boş bırakılan yerine ilgili terimi yazma, söyleme. 5. Verilen bir terimin tanımını derste geçen ifadesiyle yazma, söyleme. Bu davranışların sonuncusunu ya da diğerlerinden birini gösteren öğrenci, belirlenen hedefe ulaşmıştır denebilir. Bu nedenden dolayı her hedef yeter sayıda ve nitelikte davranışa dönüştürülmelidir. Eğer hedef davranışa dönüştürülemiyorsa o zaman hedef atılmalıdır ya da yeniden yazılmalıdır. Davranış yazılırken uyulması gerekli diğer ilkeler şöyle sıralanabilir. 1. Yazılan her davranış hangi hedefle ilgiliyse o hedefin niteliklerine uygun olmak zorundadır. Yani bilgi basamağında yazılan davranışlar bilginin, kavrama basamağındaki davranışlar kavramanın, uygulama basamağındaki davranışlar uygulamanın niteliklerine uygun olmalıdır. Hedef bilgi düzeyinde onun davranışları kavrama düzeyinde ya da tersi olamaz. Eğer bu ilkeye uyulmazsa, öğrencinin bilginin hangi boyutunda olduğu yoklanamaz ve hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılamaz. 2. Davranış tümcelerinin sonunda yazma, söyleme, seçip işaretleme, eşleştirme, kesme, biçme, çizme, alma, tutma, çakma, çıkarma ve bunun gibi davranış ifade eden sözcüklerden biri bulunmalıdır. Faaliyet gösteren anlatma, hareket ettirme ve bunun gibi ya da yazar, çizer, keser, bilir ve bunun gibi sözcüklere yer verilmez. Çünkü faaliyet olanlar ölçülemez. Ötekiler ise sürece dönük ifadelerdir. 3. Bir davranış ifadesi açık, seçik ve anlaşılır olmalıdır. Yani davranış ifadesinden herkes aynı anlamı çıkarmalıdır. 4. Her hedefin kritik davranışları belirlenmelidir. Örneğin, yukarıda belirtilen 5 davranışın tümü kritiktir. Fakat en kritik olanı 5.'sidir. Bu davranışı kazanan öğrenci, diğerlerini daha kolay yapabilir. Eğitim durumlarında da öncelik, bu en kritik olan davranışa ya da davranışlar öğrenciye kazandırılmalıdır. Çünkü bu tür davranışlar, öğrencinin hedefe ulaşıp ulaşmadığının güçlü kanıtı olabilirler. 5. Davranışlar binişik değil, bitişik olmalıdır. Yani bir davranışın kapsadığı alan, diğer bir davranışın kapsadığı alanın bir kısmını içermemelidir. Birinin bittiği yerden ötekisi başlamalıdır. 6. Davranış ifadeleri hem sınırlı hem de kapsamlı olmalıdır. Örneğin, ülkeler coğrafyası dersinde devletlerin siyasi yapılarıyla ilgili belli başlı olgular bilgisi gibi bir hedefin yıllık düzeyde davranışları yazılırken, İngiltere'nin yönetim biçiminin adını yazma söyleme, Fransa'nın yönetim biçiminin adını yazma söyleme, Almanya'nın yönetim biçiminin adını yazma söyleme gibi bir davranış yazamayız. Bunun yerine verilen bir ülkenin yönetim biçiminin yazma söyleme davranışı hem kapsamlı hem de sınırlı olabilir. Bir ya da iki saatlik hedeflerin davranışları yazılırken bu kez davranışlar çok sınırlı hale getirilmelidir. Örneğin eğer 1-2 saatte Almanya işlenecekse o zaman davranış Almanya'nın yönetim biçimini yazma söyleme ifadesine yer verilmelidir. 7. Davranışlar kolaydan zora, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru sıralanmalıdır. 8. Ayrıca öğrenme birikik bir süreçtir. Bu nedenden dolayı davranışlar birbirinin ön koşulu oluş özelliklerine göre sıralanmalıdır. Özellikle kavrama ve daha yukarı basamakları için. Beceri gerektiren devnişsel alanla ilgili davranışlarda işlem basamaklarına uyulmalı ve adım adım davranışlar sıralanmalıdır. Bu tür davranışlar işin tümüyle ilgilidir. Yani işin en mükemmel şekilde ortaya çıkabilmesi için ne kadar davranış gerekiyorsa tümü aşamalı olarak yazılmalıdır. 9. Davranışlar öğrenciye göre olmalıdır. Özürlü çocuklar için belirlenen davranışlar, anormal çocuklar için belirlenen davranışlar aynı olmayabilir. Bu durum davranışın nitelik boyutuyla da sıkıca ilgilidir. 10. Davranışlar öğretmenin yapacakları değil, öğrencinin yapacakları olmalıdır. Çünkü davranışları öğretmen değil, öğrenci yapacaktır. 11. Her davranış tümcesi bir özelliği içermelidir. Ya yazacak ya da söyleyecek, seçip işaretleyecek, eleştirecek bir davranış tümcesinin sonunda iki özellik bulunmamalıdır. Eğer bulunuyorsa ikinci özellik parantez içinde yazılmalıdır ya da kesme işareti kullanılmalıdır. Bilişsel alan ilgili hedef ve davranış yazma. Öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Örneğin sosyal bilgilerde Türkiye'nin komşuları ile ilgili temel ilişkilerini açıklayabilme, temel ilkeleri Türkiye'nin belli başlı toplumsal olgularını açıklamada kullanabilme, ilimiz, bölgemiz ve yurdumuzla ilgili belli başlı olguları analiz edebilme, Türkiye'nin komşuları ile olan belli başlı toplumsal olguların çözüm için yeni yollar önerebilme gibi hedeflerde zihinsel etkinlikler daha baskındır. Ayrıca her davranış aynı zihinsel yoğunluğu içermeyebilir. Söz gelişi, pekiştireç kavramının ne anlama geldiğini derste geçen ifadesiyle yazma söyleme davranışı, eğitim ortamında neden pekiştireç kullanıldığını gerekçesiyle açıklayıp yazma davranışına göre daha basittir. Bir matematik problemini çözerken, bir felsefi metni açıklarken, ekonomik olguların açıklamasıyla ilgili yeni modeller oluştururken zihinsel etkinlikler baskındır. Böyle olmakla birlikte öğrenilmiş hiçbir davranış tek bir alana giremez. Her davranış hem bilişsel, hem duyuşsal, hem de devinişsel alana girer. Fakat hangi özellik baskınsa alana kodlanır. Burada da zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranışlar söz konusudur. Bu alan Blom 1956-62-195 tarafından kodlanmıştır. Aşamalı olarak 6 ana basamağa her basamakta alt basamaklara ayrılmıştır. Bu alandaki hedefler ve davranışlar basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak şöyle sıralanmıştır. Sönmez 1993-23-42. 1.00 Bilgi, tanıma ve hatırlama. 1.10 Belirgenler bilgisi. 1.11 Kavramlar bilgisi, terimler bilgisi. 1.12 Olgular bilgisi. 1.13 Araç ve gereçler bilgisi. 1.20 Belirgenlerle uğraşma araçları ve yolları bilgisi. 1.21 Alışılar bilgisi. 1.22 Yönelimler ve aşamalı diziler bilgisi. 1.23 Sınıflamalar ve kategoriler bilgisi. 1.24 Ölçütler bilgisi. 1.25 Yöntem bilgisi. 1.30 Bir alandaki evrenseller ve soyutlamalar bilgisi. 1.31 İlke ve genellemeler bilgisi. 1.32 Kuram ve yapılar bilgisi. 2.00 Kavrama. 2-10 çevirme, 2-20 yorumlama, 2-30 öteleme, 3-0-0 uygulama, 4 analiz, 4-10 öğelere dönük analiz, 4-20 ilişkilere dönük analiz, 4-30 örgütleme ilkelerine dönük analiz, 5-0-0 sentez, 5-10 özdeşsiz bir iletişim muhtevası oluşturma, 5-20 bir plan ya da işlemler takımı önerisi ortaya koyma, 5-30 bir soyut ilişkiler takımı geliştirme, 6-0-0 değerlendirme, 6-10 iç kanıtlar bakımından yargılama, 6-20 dış ölçütler bakımından yargılama.